Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Sevgili dinleyicim, İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili gerçekleri incelersek çok ilginç bir tablo çıkar önümüze. Yaşaya peygamberin yazdıklarına bakalım. Deve sürüleri Midyan'ın ve Efa'nın deve yavruları senin topraklarını dolduracak. Bütün Saba halkı geliyor, altın ve günlük getiriyor. Rabbin erdemlerini ilan ediyorlar diye yazıyor Yaşaya 60. bölüm 6. ayette. Onun ikinci gelişinde ona verilen armağanlar arasında eksik olan nedir? Mür. Ona mür getirmiyorlar çünkü mür İsa'nın ölümünü simgeler. İsa Mesih'in ikinci gelişinde ölüm diye bir şey yoktur. Tanrı onun doğumundan söz eder. O bir kral olarak doğdu. Günlük onun dünyaya yaydığı güzel kokudan söz eder. Mür onun ölümünden söz eder. Tüm bunlar onun ilk gelişinde kendisine verilen armağanlarda yansımaktadır. Onun ikinci gelişinde mür armağanlar arasında olmayacaktır. İkinci gelişinde dünyanın günahı için çarmıh üzerinde ölmeyecek. O kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak gelecektir. Matta 2. bölüm 12. ayette, sonra gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. Gökbilimciler Herodes'in ciddi ve samimi bir kişi olduğunu sanmışlardı. Onun sözüne inanmışlardı. Bebek İsa'ya tapınmak için bu bilgileri onlardan istediğini varsaymışlardı. Rabbin meleği onları uyarmamış, başka bir yoldan ülkelerine dönmelerini onlara söylememiş olsaydı Herodes, bebek İsa'nın yerini öğrenip onu öldürtmüş olacaktı. Haritaya bakarsak onların hangi yoldan geri döndüklerini tahmin edebiliriz. Güneye doğru gidip Hevron Vadisi'nden geçtiler, sonra Ölü Deniz'in güneyinden geçip geri döndüler. Bu yoldan geçmekle Herodes'in uzun kolundan uzak bir yerde kalmış olacaklardı. Matta 2. bölüm 13. ayette şöyle yazar. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbin bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi, çocukla annesini al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes öldürmek için çocuğu aratacak. Rabbin meleği boş durmuyordu. Şimdi Yusuf'u da uyarmalıydı. Çocuğu Betlehem'den alıp Mısır'a sığınmasını söyledi. Çünkü Herodes bebeği öldürmek amacındaydı. Dikkat ettiniz mi? Yusuf hemen itaat etti. Ve 15. ayette Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. Bu son ifade çocukluğunda sevdim İsrail'i. Oğlumu Mısır'dan çağırdım sözü ki bu Hoşea 11. bölüm 1. ayette yazılıdır. Hoşea peygamberden bir alıntıdır. Bu gerçekten muhteşem bir peygamberlik sözüdür. Çünkü tarihi bir esasa dayanmaktadır. Oğul Mısır'dan çağrılıp çıkartılmıştır. Yani İsrail ulusunun Mısır'dan çıkışını dile getiren bir sözdür bu. Ancak bu söz İsa Mesih hakkında verilen peygamberliklerden bir tanesidir. Mısır'a kaçışlarından sonra Meryem ve Yusuf oğul İsa ile birlikte geri çağrılıyorlar. Yusuf Meryem ile çocuğu önce Mısır'a götürdü ve Tanrı onları geri çağırıncaya dek orada beklediler. Ve Matta'da 2. bölümde 16. ayette şöyle yazar. Herodes yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Betlehem ve bütün yöresinde 2 ve 2 yaşından küçük erkek çocuklarını öldürttü diye yazıyor. Şimdi size söyleyeceğim şeyin bir kısmı varsayıma dayanır ama esasında bazı gerçekler var. Daha önce dediğim gibi gök bilimciler ile çayırda koyunlarını otlatan çobanlar bebek İsa'yı görmek için aynı zamanda hana varmadılar. Gökbilimciler daha sonra geldiler ve onlar gelinceye dek Yusuf, Meryem ve bebek başka bir yere geçmişlerdi. Onlar şimdi bir evdeydiler. Herodes gökbilimciler ile konuştuğunda gördükleri yıldızın tam ne zaman belirdiğini onlardan sormuştu. Tahmine göre diyebiliriz ki gökbilimciler yıldızın bir yıl önce belirdiğini Herodes'e söylemiş olmalılar. Şimdi yine biraz daha varsayımlara dayanarak diyebiliriz ki bu gökbilimciler hep aynı yerden değil de doğunun çeşitli yerlerinden gelmiş olmalılar. Belli bir yerde buluşup Yeruşalim'e doğru yolculuk ettiler. Deve kervanlarıyla seyahat etmek oldukça yavaş giden bir şeydi. Onlar yola çıkalı belki de aradan en azından bir yıllık bir zaman geçmiş olabilirdi. Gökbilimciler meleğin onları uyarması sonucu başka bir yoldan ülkelerine dönünce Herodes çok kızmıştı. Aldatıldığını biliyordu ve belki de bundan dolayı gökbilimcilerin verdiği bir yıllık zamana güvenemeyip bunun iki misli bir zamanı seçti ve 2 yaşından küçük bebekleri öldürttü. Aslında Herodes aklını oynatmış birisiydi. Matta 2. bölüm 17 ila 18. ayetlerde şöyle devam eder. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Rama'da bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocuklar için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor çünkü onlar yok artık. Bu gerçekten hoş bir peygamberlik sözü değildir. Yeremya peygamber ağlayışın Beytlehem'de duyulacağından söz etmedi. Eminim ki Beytlehem'de büyük bir acı ve ağlama vardı. Yeremya Rama denilen bir yerden söz etti. Eski antlaşmada bu yerden söz ediliyor. Beytlehem, Yeruşalim'in güneyinde bu kentten ne kadar uzak idiyse Rama da Yeruşalim'in kuzeyinde ondan o kadar uzak idi. Merak ediyorsanız Rama, Yeremya peygamberin memleketiydi. Herodes çocukların öldürülmesi için ferman çıkarttığında herhalde buyruğu yerine getirmekle görevli yüzbaşı Herodes'e sormuş olmalı. Nereden başlamamı istiyorsunuz efendim? Belki de Herodes şöyle dedi. Yeruşalim'i merkez alarak güneyden Beytlehem, kuzeyde Rama olmak üzere bir daire çiz ve bu daire içine düşen ve 2 yaşından aşağı olan her çocuğu öldür. Rama kasabasının bu olay ile hiçbir ilgisi yoktu. Görüyorsunuz Herodes birçok çocuğun canına kıydı. Beytlehem'den Rama'ya kadar yükselen acı çığlıkları tahmin edebilirsiniz. Yaklaşık 16 kilometre çapında bir alan içine düşen her ailenin 2 yaşından küçük çocuğu hayatını yitirdi. Yürekler paralayan bir sahne oluşturmuyor mu bu olay? Yeremya'nın verdiği peygamberlik sözü bu şekilde yerine geldi. Ve Nasıra'ya dönüş. Matta 2. bölüm 19. ayette şöyle yazar. Herodes öldükten sonra Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Eski antlaşmada okuyabiliriz. Bir melek Yakub'a görünmüş ve hatta onunla sabaha kadar güreşmişti. Burada Rabbin meleği insan bedenini almış Mesih'tir. Şimdi Mesih Mısır'dadır. Ve 20. ayette kalk dedi. Çocukla annesini al İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü diye yazıyor. İsa'yı Mısır'dan çıkarıp tekrar geri İsrail'e götürmeleri gerekiyordu. Çünkü İsa yasa altında doğmuştu ve Musa'nın yasası altında yaşamalıydı. İsa Mesih'ten başka hiç kimse Musa'nın yasasını harfi harfine yerine getirmiş değildir. İsa Mesih bunu sergileyecekti. Mısır'daki etkilerden çıkartılıp yasanın bulunduğu yere geri dönmeliydi. Orada Musa'nın ve İsrailoğullarının yetiştirildiği şekilde yetiştirilmeyecekti. Ve 2. bölüm 21 ila 22. ayetlerden devam edelim. Şöyle yazar. Bunun üzerine Yusuf kalktı. Çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Acaba Arhelas daha ılımlı, daha merhametli bir kral mıydı? Hayır, babası kadar gaddar ve acımasız bir kraldı. Ve 23. ayette oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denilecektir sözü yerine gelsin diye oldu. Ona Nasıralı denecektir. Nasıra kentinin İbranice adı Netzer'dir. Bunun anlamı dalcık ya da fidancıktır. O kadar önemsiz bir kentti ki bu adı ona yakıştırdılar. Nasıralı terimi ile ilgili birçok peygamberlik sözü vardır. Yaşaya 11. bölüm 1. ayette, Yaşaya 53. bölüm 2 ve 3. ayetlerde ve Mezmur 22. bölüm 6. ayet bunlardan birkaç tanesidir. Rab İsa'ya bu Nasıralı ünvanı verildi. Sırf Davut'un soy ağacında bir sürgün dalı olarak ortaya çıktığından dolayı değil de aynı zamanda Nasıra kentinde büyüdüğü için bu ünvana layık görüldü. Peygamberliğin yerine gelmesi için ona Nasıralı ünvanı verildi. İşte İsa Mesih'in doğumu ile ilgili 4 peygamberlik sözünün 4'üne de baktık. Beytlehem'de doğdu, Mısır'dan çağrıldı, Rama'da ağlayış sesi yükseldi ve ona Nasıralı dendi. Bunların hepsi de yerine geldi ve gerçekleşti. Bazılarının görüşünde acayip görünen bu peygamberlik sözleri İsa Mesih'in şahsında çok doğal ve mantıklı biçimde gerçekleşti. Matta 3. bölüme geldik. Bu bölümün ana konusu kralın öncüsü vaftizci Yahya Tanrı'nın egemenliğini ilan edip Kral İsa'yı vaftiz ediyor. Vaftizci Yahya'nın ruhsal hizmetine bakalım. Matta 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünden ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Matta 3. bölüm 1 ve 2. ayetler. Şimdi birden vaftizci Yahya kutsal kitabın yapraklarında beliriyor. Elimizde sadece Matta'nın yazmış olduğu müjde yazısı olsaydı belki de acaba bu adam nereden önümüze çıktı diye sorardık. Onun geçmişi hakkında ne gibi bilgiye sahibiz? Matta bu konular hakkında bize hiçbir bilgi vermiyor. Çünkü Malaki peygamber eski antlaşma yazılarında bize bu konu hakkında bilgi vermektedir. Kralın gelişine hazırlık olarak Rab onun yolunu hazırlasın diye bir öncü, bir haberci gönderecekti. Şöyle yazdı Malaki peygamber. İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek diyor. Her şeye egemen Rab. Malaki 3. bölüm 1. ayette okuyoruz bunu. İşte burada sözü edilen haberci vaftizci Yahya'nın ta kendisiydi. Bu habercinin kökeni ya da hangi çevrede yetiştiğini bildirmeye gerek yok. Postacı sizin evinize bir mektup ya da bir telgraf getirirse postacının kim olduğunu araştırmaya gerek duymuyorsunuz, öyle değil mi? Önemli olan verilen mesajdır. Postacı kapınızı çaldığı zaman acaba sizin memleketiniz neresi, kimlerdensiniz diye sorular sormazsınız. Sizi ilgilendiren postacının ailesi, geçmişi ya da geleceği değil, onun getirdiği mektup ya da mesajdır. En önemli şey verilen mesajdır ve bununla ilgilenirsiniz. Postacıya getirdiği mektup için teşekkür edersiniz. Bayramlardaysa ona bir hediye verirsiniz, o kadar. Artık onunla bir bağlantınız kalmaz. Vaftizci Yahya Tanrı'dan aldığı mesajı iletirken kendisini sırf bir haberci olarak tanıttı. Bu olayları kaleme almış olan Matta da aynı şeyi yapıyor. Bu nedenle Yahya'yı birden önümüzde görüyoruz. Kutsal kitabın sahnesinde birden beliriyor. Yahudiye çölünde bağırarak vaaz ediyor. Günahtan dönün çünkü göklerin egemenliği yaklaştı diyordu. Şimdi onun bu ifadesine bakalım. İlk olarak günahtan dönün diyor. İkinci olarak göklerin egemenliğinden söz ediyor ve son olarak da bu egemenliğin yaklaştığını duyuruyor. Bu kısa mesaj çok önemlidir. Günahtan dönün ya da tövbe edin deyimi kutsal yazılarda çok yerde bunları görebiliriz. Tanrı kendi halkının günah yolundan geri dönüp kendisine gelmesini istediği zaman bu buyruğu defalarca vermiştir. Orijinal Grekçesinde tövbe ya da günahtan dönme metanoia sözcüğüyle ifade edilirdi. Bunun tam anlamı bir konuda fikir değiştirmektir. Diyelim ki bir yöne doğru gidiyorsunuz ve hemen yön değiştirip gitmekte olduğunuz yöne tam tersi olarak 180 derece gerisin geriye dönüş yapıyorsunuz. İşte buna metanoia denir. Aslında günahtan dönme, tövbe etme, Tanrı katında doğru sayılan, kurtuluşu olan kişilere yönelik her çağda verilen bir çağrıdır. Tanrı yolunda giderken herhangi bir nedenle bir soğuma ya da umursamamazlık durumuna düşen inanlara verilen bir uyarıdır. Vahiy kitabının 2. bölümünde Diri Mesih'in 7 kiliseye verdiği uyarılardaki mesaj buydu. Rab İsa Mesih'in duyurduğu müjde de budur. Bu noktada belki bir iki soru sorulabilir. O zaman kurtuluşu olmayan birisi tövbe etmeyecek mi? Kurtuluşu olmayan kişiye sadece şu buyruk verilir. Rab İsa Mesih'e iman et. Filipe'deki zindancıya Pavlus'un mesajı buydu. Elçilerin İşleri 16. bölüm 31. ayette şöyle yazar. Onlar Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. Günahlarına bağış bulmayan her insan gibi bu zindancının da günahlarından tövbe etmesi gerekiyordu. Aslında İsa Mesih'e iman ederken bunu yapmış oluyordu. Tövbe ve Rab İsa Mesih'e iman el ele gider. Biri olmadan diğeri olamaz. İman ne demektir? Yaşamın yolunda giderken yön değiştirip İsa Mesih'e dönmektir. İsa Mesih'e dönmek için doğal olarak günah yoluna sırt çevirip Tanrı yolunda yürümek söz konusu olur. Bu dönüş iki yönlüdür. Eski günah hayatından geri dönüp doğruluk hayatına doğru bir dönüş yapmak demektir. Günahlı yoldan gerisin geriye dönüş yapılmamışsa İsa Mesih'e iman edilmiştir denilemez. İsa Mesih'e iman etmek tövbe etmekle olur. Bugün bizim insanlara vermemiz gereken ana mesaj tövbe etmeleri değil, Rab İsa Mesih'e iman etmeleridir. Bunu duyurduğumuz zaman tövbe de bunun içinde yerini alacaktır. Doğal olarak bu konuda biz insanların harekete geçip tövbe etmelerini ve hayatlarını İsa Mesih'e vermelerini görmek isteriz. Ancak bunun en önemli yönü kişinin İsa Mesih'e iman etmesi, hayatını tümüyle onun ellerine teslim etmesidir. İsa Mesih'e döndüğümüz zaman ve bunu ciddi bir şekilde yaptığımızda günahlarımızdan tövbe etmiş oluruz. Şimdi de göklerin egemenliği terimine bakalım. Bu ne demektir? Basitçe diyebiliriz ki göksel yetkinin yeryüzünde hüküm sürmesidir. Rab İsa Mesih kraldır. Kralsız bir egemenliği göz önünde canlandıramayız. Aynı zamanda diyebiliriz ki egemenlik olmazsa kral da olamaz. Shakespeare'i okumuşsunuzdur. Bir İngiliz kralın şu ifadesine rastlamış olacaksınız. Ah bir at uğruna krallığım elden gidiyor. Kral savaşta yenik düşmek üzereydi ve kaçabilmek için bir ata ihtiyacı vardı. Bir at için krallığını vermeye hazırdı. Ama o zaman onun krallık konumu elden gitmiş olacaktı. Kendisine bir at vermiş olsalardı ve egemenliği elden gitmiş olsaydı, o sadece at üzerinde bir adam olarak kalacaktı. Bir kralın egemenliğe, krallığa ihtiyacı vardır. O zaman yeniden sormalıyız. Yahya göklerin egemenliğinden söz ederken ne demek istedi? Göklerin egemenliği yaklaştı derken neyi dile getiriyordu? Tabii ki şunu, Kral İsa'nın bulunduğu yerde onun krallığı da vardır. Göklerin egemenliği İsa Mesih'in şahsındadır. Göklerin egemenliği şimdi bizim hayatımızda bir anlam ifade edebilir mi? Evet, ifade edebilir. Ona gelen, onu kurtarıcısı olarak kabul edip ona Rab diye tapınan herkes onun egemenliğine girer. İsa'ya ait olurlar. Onun egemenliğinin yurttaşları olurlar. Böyle bir durumda normal bir egemenlik içindeki insanların kendi krallarıyla olan ilişkilerinden daha samimi ve daha içtenlikli bir bağlantıyla Kral İsa'ya bağlanırlar. Mesih güveydir ve inanlılar onun gelini olan kilisenin birer üyesidirler. O zaman birisi sorabilir. Biz onun krallığının vatandaşı isek onun buyruklarını her zaman yerine getirmeli miyiz? Bu konuya başka bir açıdan da bakmalıyız. Normal bir krallıktan ya da egemenlikten söz edilmiyor. Rab ile aramızda bir sevgi bağı var. Normal kraliyette bunu göremeyiz. Biz Rab İsa Mesih'i sevdiğimizden dolayı onun buyruklarına uymak isteriz. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz dedi İsa Mesih. Yuhanna 14. bölüm 15. ayette. Göklerin egemenliği göksel kuralların ve yetkinin yeryüzü üzerinde hüküm sürmesi demektir. Bugün dünyamıza baktığımız zaman hemen görüyoruz ki bu durum gerçekleşmemiştir. Mesih bugün tüm yeryüzü üzerinde hüküm sürmemektedir. Bazılarına göre göklerin egemenliği bugün yeryüzündedir. Bu şekilde düşünenlerin yanlış düşündüklerini hemen görebiliriz. Mesih bugün yeryüzünde hiçbir şekilde, hiçbir koşulla hüküm sürmüyor. Ancak ona iman etmiş olanların hayatlarında, yüreklerinde o hüküm sürebilir. Ancak şunu bilmeliyiz ki, yeryüzünde egemenliği kurmak için o tekrar dünyamıza gelecektir. O bunu yaptığı zaman açıkça belli olacaktır. Her isyan bastırılacak, her diz onun önünde çökecektir. İnanın ki o bunu kesinlikle yapacaktır. Yahya duyurusunu yaparken Tanrı'nın egemenliği yaklaştı diyordu. Daha doğrusu onlarla birlikteydi. Bu egemenlik İsa Mesih'in şahsında olduğuna göre bu duyuruda da İsa Mesih'in gelişi belirtiliyordu. Şimdi Matta eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerine değinerek kaleme almış olduğu tüm bu olayların peygamberlik olarak gerçekleşmiş olduğunu bize bildirmektedir. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölden haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Matta 3. bölüm 3. ayet. Bu peygamberlik sözünün nerede olduğunu merak ediyorsanız Yeşaya 40. bölüm 3. ayette bulabilirsiniz. Çölde yükselen bir ses. Yahya kendi kişiliğine ilişkin bundan başka bir şeyi iddia etmedi. Kendisini sadece çölde bir ses olarak tanıttı. Ama Rabbin sesiydi bu. Amacı Rabbin yolunu hazırlamak, onun geçitini düzenlemekti. Ve 4. ayette Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı, yediği çekirge ve yaban balıydı diye yazıyor. Yahya gerçekten de çok ilginç birisiydi. Yediği yemekler bile ilginçti. Giydikleri de normal giysilere benzemiyordu. Bunu söylemekten biraz çekinirim ama Yahya günümüzde yaşamış olsaydı onu başıboş birisi olarak damgalardık. Deve kılından giysisi vardı. Bizim bu yüzyılın modasına hiç de uymayan bir giyim tarzı vardı. Yalnız bu yüzyılın değil, zamanının modasına da uymuyordu bu ilginç giysi. Bu ilginç giysiyi bedeni üzerinde tutan deriden bir kemer vardı. Kutsal yazılar aynı zamanda onun hiç tıraş olmadığını ve saçlarının çok uzun olduğunu belirtir. İşte bu adam gerçekten ilginç birisiydi. Ama Rab'den bir hizmet almıştı ve bunu yerine getirecekti. Aslında Yahya eski antlaşma kitabının sayfalarından çıkıp yeni antlaşma kesiminde beliren bir karakterdir. Eski antlaşma peygamberlerinden sonuncusudur. Matta 3. bölüm 5. ayette şöyle yazar. Yaruşelim, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor. Fark ettiniz mi? Halk, herkes ona koşuyordu. Yahya binlerce dolar verip Hilton gibi 5 yıldızlı büyük bir otelde bir dinlenme salonu kiralamadı. Onun Rabbin sözünü açıklayabilmesi için o dönemin krallarından izin almasına gerek yoktu. Bir komite tarafından onaylanmasına da gerek yoktu. Onu gönderen Tanrı'ydı ve kendisine verilen ruhsal görevi yerine getirecekti. Yahya tek bir kasabaya dahi gitmedi. Herkes ona gitti. Yahya'nın mesajını dinlemek isteyenler onun bulunduğu yere çöle gitmek zorundaydılar. Açıkça görebiliriz. Tanrı'nın ruhu bu adamın üzerindeydi. Ve 6. ayette günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyorlardı diye yazıyor. Yani basitçe diyebiliriz ki bu insanların yaşamları değişmişti. Yahya'nın vaftizi tövbe vaftiziydi. Bu insanların vaftiz oluşu onların yaşamlarında bir değişimin yer aldığını ifade ediyordu. Eski hayatlarından dönüp doğruluk yollarında yürümeye kararlı olduklarını gösteriyordu. Ferisilerle Sadükilerin çoğunun vaftiz edilmeye geldiklerini görünce Yahya onları engerekler soyu diye kınadı. Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbe etmeye yaraşır meyveler verin diye yazıyor. Matta 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Şimdi bakın kimler geliyor. İnsanlar önünde üstün bir makama sahip olduklarını bilen bu kişilere Yahya nasıl hitap ediyor? Sevgili dinleyicim, diyelim ki topluluğunuzda vaiz bir gün kürsüye çıkıp herkese "Ey engerekler soyu!" diye hitap ediyor. Ne olurdu dersiniz? Herhalde kilise yöneticileri yeni bir vaiz aramaya koyulurlardı. Yahya burada gönül okşayan sözler kullanmıyor. Bıçak gibi keskin, parçalayıcı sözlerle bu insanları paylıyor. Herkesin saygıyla hitap ettiği ferisilere ve sadukilere çok keskin ifadeler kullanarak onlara "Bu yeni hayatın sizde gözle görülebilir bir belirtisi olmalı." diyor. Sırf vaftiz olmakla hiçbir şey kazanamazsınız. Hayatınızda bunu gösteren iyi meyveler olmalı. Ve 9. ayette devam ediyor. Kendi kendinize "Biz İbrahim'in soyundanız" diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Değerli kardeşim, Yahya gerçekten çok sert bir şekilde konuşuyor. Yahya konuştuğu sözlerden dolayı o yılın en çok sevilen adamı olarak seçilemezdi. O kendisini insanlara sevdirmek için gelmemişti. Bir görevi vardı ve bunu yerine getirecekti.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın. Böyle
Oh,